Bir konu, bir konuk.
Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Bugün çok önemli, Türk milleti adına kıvanç duyduğumuz, milli duygularımızın coşkuyla çağladığı bir gün. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Radyomuz ekibi olarak böyle bir günde İstiklal Marşı'mızın yazarı, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, edebi kişiliğini ve milli marşımızın yazılış sürecini Bir Konu Bir Konuk programında sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün stüdyomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Doktor Cengiz Karataş bizlerle. Öncelikle davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsınız hocam? İyisiniz.
Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz.
Çok teşekkür ederiz. Bugün kutlu bir gün. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Bugün sizinle Mehmet Akif'i biraz konuşmak istiyoruz. Hayatını, İstiklal Marşı'nı yazarken kullandığı temaları, ruh halini. Dilerseniz öncelikle Mehmet Akif nerede, ne zaman doğdu, ailesi hakkında bilgi alalım sizden. Nasıl bir eğitim aldı ve çocukluğundan itibaren hayatına, edebi kişiliğine değinelim.
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Mehmet Akif hepimizce malum olduğu üzere Arnavutluk'ta doğmuş birisidir. Doğum tarihi 1873 yılına tekabül eder. 1873 senesinde İstanbul'da Fatih'te doğmuştur. Tabii köken olarak Arnavutluk'tan gelmiş bir ailenin evladıdır. Kendisinin eğitiminde özellikle babasının çok büyük etkisi vardır. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi'dir. Annesi ise aslen Buharalı olup Tokat'a yerleşmiş bir hanımefendidir. Akif'in kendisi eğitiminde ve yetişmesinde babasının özel olarak kendisini etkilediğinden bahsetmektedir. Tabii Akif'in üzerinde aile etkisinin yanı sıra aldığı eğitim, bulunduğu muhitler, iç dünyası hepsi bir arada düşünülmelidir zannımca.
Babası Fatih Medresesi'nde hocaydı. İlk din ve Arapça bilgilerini bildiğimiz gibi babasından aldı Mehmet Akif. Yüksek öğrenimini Halkalı Baytar Mektebi'nde yaptı. Halkalı Ziraat Mektebi'nde kompozisyon, üniversitelerde edebiyat dersleri verdi. İkinci meşrutiyet ilan edildikten sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebülür Reşat adlı din dergilerinde şiirler, din ve edebiyat üzerine makaleler yazdı. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Akif'in bu yönünü biliyoruz ama eğitiminde bilmediğimiz yönler nelerdir? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız hocam?
Akif tabii öğrencilik yıllarından itibaren çok yönlü bir öğrenci. Birçok şeye meraklı, dil öğrenmeye meraklı, fenne meraklı, spora meraklı. Bunların hepsini kendinde toplayabilmiş birisi. Tabii zaman zaman insanların hayalleri her zaman gerçekleşmiyor. Akif'te de böyle olmuştur. Hayat şartları Akif'in eğitimini de belli bir noktada yönlendirmiştir. Akif'in özellikle Baytar Mektebi'ne yazılmasında hayat şartlarının etkisi olmuştur. Yoksa mülkiyeden devam etmek arzusundadır. Fakat Baytar Mektebi yani günümüz Veterinerlik Fakültesini hızlı bir şekilde bitirip işe kavuşma ümidiyle bu fakülteyi seçmiştir. Yoksa arzusu Mülkiye Mektebi'ni yani günümüz Siyasal Bilimler Fakültesini bitirmektir.
Evet, edebi kişiliği hakkında öncelikle bilgi alabilir miyiz? Edebi yönü nasıldı Akif'in?
Evet, Akif'in tabii edebi yönünden ziyade önce diyelim kendisini yetiştiren kaynaklara birazcık bakmak icap eder. Çünkü siz de takdir edersiniz ki hiç kimse münferit bir şekilde yetişmemiştir veya fikri olarak doygunluğa ulaşmamıştır. Akif'in üzerinde de etkili olan şahsiyetler ve bir takım meseleler vardır. Bunlara değinmek icap eder öncelikli olarak diye düşünüyorum. Tabii devrin havası, zamanın ruhu dediğimiz şeyler de kişinin yetişmesinde etkilidir. Akif de haliyle zamanın çocuğudur. Kendisi de bunu zaten izah eder. Mesela der ki şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Lakin aczimin giryesidir bütün asarım. Yani bu aczi iki şekilde belki okumak icap eder Akif için. Birincisi Allah karşısındaki, yani kül karşısındaki bireyin cüz oluşu. Yani Allah'ın karşısındaki bireyin küçüklüğü. Diğeri ise dönemin, içine doğduğu dönemin, çağın kırılma noktaları. Bu kırılma noktalarının kendisi içerisinde, kendi ruh dünyasında oluşturduğu infialler, üzüntüler ve bunlar karşısındaki hiçbir şey yapamamazlık ve bunun kendisinde uyandırdığı hüzün, üzüntü. İkinci aczi de böyle sıfatlandırabiliriz. Tabii hep savaşlar dönemine denk gelmiştir ister istemez. Osmanlı'nın çöküş dönemine, dağılma dönemine denk gelmiştir. Yıkılmakta olan devasa bir devletin tüm kırılmalarını Akif yaşamıştır.
Peki bunları sorduk, anlattınız. Edebi kişiliğini oluştururken Mehmet Akif Ersoy hangi yazarları okudu ya da hangi eserlerden etkilendi? Örneklerle sunabilir misiniz?
Tabii buna rağmen Akif kendisini yetiştirmiş. Fars edebiyatından Gülistan'ı, Bostan'ı okumuştur. İşte Mesnevi'den beslenmiştir. İşte Arap edebiyatının, Fransız edebiyatının en önemli eserlerini okumuştur. Dönemin edebi mahfillerinde, muhitlerinde bulunmuştur. Hafız'ın divanını okumuştur. Fuzuli'nin eserlerini okumuştur. Yine Batı'dan Shakespeare'in, Milton'ın, Victor Hugo'nun, Anatole France'ın, Lamartine'in, Jean-Jacques Rousseau'nun, Alphonse Daudet'in, Alexander Dumas'ın eserlerini hep okumuştur. Buradan şunu çıkarıyoruz aslında. Akif sanıldığının aksine çok yönlü bir şairdir. Şairliğin ötesinde bir fikir adamıdır. Fikir adamlığının yanı sıra da bir fiiliyat adamıdır. Yani sadece okumakla kalmamıştır. Okuduklarını uygulamaya dökmesini de seven birisidir. Akif'i böyle algılamak lazımdır. Tabii özellikle Akif'in sanatını ve kişiliğini tetikleyen bir takım büyük olaylar olmuştur. Bunlardan birisi mesela Balkan Savaşları'dır. Balkan Savaşları karşısında gerçekten farklı bir Akif görürüz. Özellikle Safahat üzerinden çok rahat bir şekilde takip edebiliriz, okuyabiliriz. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Çanakkale gibi bir abidevi bir mücadelenin içinde olması ve bunu hissetmesi ve buna tanıklık etmesi Akif'in sanatı üzerinde etkili olmuştur. Zaten Çanakkale hakkında yazmış olduğu şiirde adeta kelimeleri kanatlandırmış ve kelimelerle, sözcüklerle şehitler için, gaziler için, o savaşa katılanlar için, Türklüğü ve İslamlığı savunanlar için bir anıt mezar yapmıştır. Şiirden bir anıt mezar yapmıştır. Edebi kişiliği hakkında tabii şunu da belirtmek gerekir. Özellikle kendisi hakkında dönemin önemli sanatkarlarından ve estetisyenlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'in bile övgüleri vardır. Bunun da altını çizmek lazım. Yani aslında şairlik kazanılan bir şey olmaktan ziyade verili bir şeydir. Yani o yaratıcı melekenin kişinin ruhunda, fıtratında olması lazım. Kişi ancak bunu ortaya çıkarabilir sadece. Akif'te bu yaratıcı meleke, sanatkar ruh vardır ve tetikleyici unsurlarla birlikte bu ortaya çıkmıştır, öyle diyelim.
Evet, yani zaten İstiklal Marşı'nı o dönemde yazma girişiminde bulunan çok fazla isim oldu muhakkak, ama bizim Akif'i vatan şairi olarak nitelendirmemizin sebebi o süreçte yaşadığı bazı durumlar. İstiklal Marşı'nı yazarken Akif neler yaşadı, ülkenin içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi de, o atmosferi bizlerle paylaşabilir misiniz? Bunu nasıl ifade edebiliriz?
Tabii İstiklal Marşı gibi, yani her dizesi dolu dolu olan ve bir milletin bağımsızlık mücadelesinin temsili mahiyetinde olan bir şiiri yorumlamak veya anlamlandırmak çok zor. Yani bu zorken böyle bir şiirin yazılması da farklı bir boyutta bir zorluk gerektirir diye düşünüyorum. Akif kendisi de söylemiştir. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Adı üzerinde bu marşın adı İstiklal Marşı'dır. Yani zorda kalmışlığa bir haykırıştır. Ümitsizliğin karşısında bir ümittir İstiklal Marşı. Malum istiklal bağımsızlık anlamına geliyor. Bir milletin bağımsızlığının anıtlaşmış şeklidir ve bir millete yol gösterme marşıdır. Ve bu marş kahraman ordumuza diye bir giriş atfıyla başlar. Tabi burada ordu sadece silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri olarak algılanmamalı. Bir millettir ordu aynı zamanda. Malumdur ki Türkler zaten ordu millet
evet.
olarak bilinir törede. Ve bu marş korkma diye başlar. Bu marşın korkma diye başlaması aslında bozgun psikolojisine düşmüş bir milleti direnişe çağırmadır. Korkma, ümitsizliğe düşme, mücadeleye devam et. Allah direnenlerin ve mücadele edenlerin yardımcısıdır şeklinde bir alt mesajı vardır. Ve devam eden dizelerinde hürriyete vurgu yapar mesela. Ve Türklerin tarihin hiçbir döneminde başkasının kontrolüne girmediğini, daima bağımsız yaşadığını vurgular ve gerekirse bağımsızlık için ölmenin daha tercih edilebilir bir şey olduğunu, bir durum olduğunu ortaya koyar. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim içi iner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Bu ifadeler bile tek başına neler hissettiğini bize çok veciz bir şekilde ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur sözlerini de hatırlatıyor. Tabii bunu söylediğinde Mehmet Emin Yurdakul tarih 1897 Yunan Harbi sırasında söylüyor. Aslında aynı şeydir. Günümüzde de tabii aynı duyguları yaşıyoruz. İstiklal Marşı bu ruhla devam ediyor.
Evet, İstiklal Marşı'nda neler anlatıldığından da bahsettik. Peki bu İstiklal Marşı'nın kabul sürecinde neler yaşandı?
Evet, İstiklal Marşı aslında bir devlet inşa etme süreci vardır. Yeni bir devlet kurulmuştur, kurulmak üzeredir. İster istemez devletler birleştirici milli mutabakat metinleri ararlar. İstiklal Marşı da bir milli mutabakat metninin, milli uzlaşma metninin arayışının sonucudur. Tabii Marif Nezareti böyle bir marşın yazılması için bir yarışma açmıştır. Bu yarışmaya da bir ödül konmuştur. Akif de iyi bir şair, herkesin takdir ettiği bir şair. Herkesin imanından, şairliğinden zerrece şüphesi olmadığı bir şair. Bu ödülden dolayı İlk başta şeye katılmıyor, yarışmaya katılmıyor. Fakat gelen şiirlere bakıyorlar kurul. Yani hiç milli marş olmaya uygun bir şiir bulunamıyor. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıver'in daveti üzerine, davet mektubu üzerine ve şartlı olarak, şart nedir? Ödülü almama şartı. Resmiyette ödül almak zorunda. Çünkü meclis tarafından onaylandığı için. O da ödülü ben almam diyor. Milli Eğitim Bakanı da diyor ki öyleyse diyor ödülü bir yere bağışlarsınız diyor. Almayın siz diyor. Ve Kızılay'a bağlı bir derneğe bağışlamak kaydıyla Akif yarışmaya katılmayı kabul ediyor.
Ve bu süreçte kendisi ve ailesi Hı-hı. çok büyük yokluklar çekiyor.
Tabii arkadaşının paltosuyla gidip geliyor, ders vermeye gidiyor falan, dışarı çıkıyor. Gerçekten yokluk içerisinde. Kısa bir süre önce iki defa evleri yanmış. Yani ciddi manada kırılma noktaları geçirmiş İstiklal Marşı yazılana kadar. Ve Akif Ankara Hamam önündeki Taceddin dergahına kapanarak İstiklal Marşı'nı kısa bir süre içerisinde yazıyor. Tabii Akif'ten zaten böyle bir şiir bekliyorlar. Akif'in bu şiiri nasıl yazdığı ile ilgili şu cümleleri de zikretmek isterim. Marif vekilinin ısrarı ve dostlarının aracılığıyla yarışmaya katılmayı kabul eden Akif, o zaman ikamet ettiği mütevazi Taceddin Dergah'ın odasında iç sükunetine çekildi. O uhrevi hava içinde milletin nazmiyle, iradesiyle kendi sanatını birleştirdi. Adeta ruhunun vahyini duyarak taşa geçirircesine şiirini tamamladı. Mehmet Akif'in bütün safahatında içinde yaşadığı topluma yabancı kalmadığını, onun dertleriyle nasıl hemdert olduğunu biliyoruz. Fakat hiçbir şiirinde İstiklal Marşı'nda olduğu kadar adeta mistik bir ruhla, milletiyle beraber, milletiyle bir aynileşme, özdeşleşme içinde olmamıştır. İşte bütün bu olağanüstü şartların birleşmesiyle Mehmet Akif'e göre İstiklal Marşı artık kendisinin değil, milletinin ruhundan çıkmış bir şiir olmuştur. Başka bir ifadeyle şiirinde milletini konuşturmuş bir kahin gibidir, medyum gibidir. Bunun için onu safahata almamış ve o benim değil, milletimindir demiştir. Kendi şiir kitabına dahi almıyor. Niye? Bir daha isteseniz zaten böyle bir şey yazamam diyor. Bu o dönemin ruhunun bir verimidir diyor. Ve ben bunu milletimi düşünerek yazdım diyor. Varoluşumuzu düşünerek yazdım diyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın bir verimidir. İstiklal Mücadelesi'nin bir verimidir. İstiklal Marşı. Baştan sona da onun üzerine cereyan eder her kıtasında. Evet, Akif'in bu şiiri 724 şiir arasından seçilerek mecliste birçok defa okunarak son defada dönemin Maarif Nazırı, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından meclis kürsüsünden okunarak ayakta alkışlanmıştır, kabul edilmiştir. O gün bugündür de İstiklal Marşı, Milli Mutabakat metnimiz, bağımsızlığımızın timsali, Türk'ün imanının, inancının göstergesi, ümitsizliğin karşısında daima bir ışığın olduğunun tescili olarak millete sürekli güç, kuvvet aşılayan bir metin olarak bayrağımızın da, ki bayrak bir milletin bağımsızlığının temsilidir, varlığını sürdürmekte ve en gür sesle okunmaya devam edilmektedir.
Türklük ve İslamiyet'i aynı potada eritmiştir diyebilir miyiz Akif için? Çünkü onun iki unsura karşı da aidiyet duygusu herkesten farklıydı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Akif, Türklük terbiyesini damarlarında hisseden birisidir. İslamlık terbiyesini damarlarında hisseden birisidir. Ki Akif'in aldığı dönemde, terbiye aldığı dönemde bu konularda zaten milliyeti hanesinde bireyin, ki Akif'in kimliğinde de öyle yazar, İslam yazar. Milliyet İslam'dır aslında. Ama İslam'ın içerisinde mündemiş bir Türklük ruhu vardır. Türklük, Türk İslam'ıdır o. Ve Akif bunu sonuna kadar hisseder. Ve kavmiyetçiliği reddeder. Irkçılık anlamındaki kavmiyetçiliği reddeder. Ama Akif milliyetçi bir şairdir. Bunu özellikle Nurettin Topçu, Mehmet Akif adlı eserinde çok kısa bir şekilde ve özlü bir şekilde dile getirmektedir. Akif'in milliyetçiliği bahsini özel bir şekilde ele almıştır. Milliyetçilikle kavmiyetçiliği birbirine karıştırmamak lazımdır bu bağlamda. İslam ırkçılığı yasaklar, katiyen men eder, fakat vatanseverliği, milliyetçiliği telkin eder. Akif de bu telkine uymuştur. İslamlık ruhunu da şuradan hemen ortaya çıkarabiliriz. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emili, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Mabet, cami, ibadethaneler, İslam sancağının dalgalandığı yer. Asla yabancı eli değmesin diyor buralara. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Dinin temeli ezanlardır diyor. Minare gölgesidir diyor. Tabii bu mısralar da bana Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini hatırlatıyor. Ve Yahya Kemal'in de Türk İslam ruhuna dönüşünün bir timsali olan Süleymaniye'de Bayram Sabahı. Orada mesela Yahya Kemal de diyor ki, bir zamanlar Hendese'den bir abide zannettim de. Ey Süleymaniye Camii diyor. Seni bir zamanlar sadece mimari bir abide sanmıştım. Oysa şimdi kubbenin önünde dururken ve sana şöyle bakarken ve insanların senin o uhrevi ortamında o sanki öteki dünyaya açılan kapı gibi duruşunda nasıl toplandığını gördüğümde başka alemlere açılmış gibi hissediyorum kendimi diyor. Çok gurur duyuyorum diyor. Mağrurum diyor. Aynı şey burada da vardır. Aslında tüm saydığımız bu şairlerde, ki bahsimiz Akif olduğu için Akif üzerinden gidiyoruz, aidiyet duygusu, mensubiyet duygusu, kendini diliyle, diniyle, coğrafyasıyla, muhitiyle, iklimiyle, milletiyle bütünleşmiş şekilde hissediş duygusu en üst düzeydedir. Dorukta yaşayan insanlardır bunlar. Ve bunlar maverai şahsiyetlerdir. Yani öte dünyalara ait şahsiyetlerdir. Nurettin Topçu bu tip insanlara millet mistiği der. Aşkın şahsiyetlerdir. Kendinden geçmiştir. Yani bireysel menfaatleri artık terk etmiş, kendinden geçmiş, hiçbir menfaat beklemeksizin hizmet temelli yaşayan kişilerdir. Yani Akif bu konuda gerçekten çok da duygusaldır. Sessiz, sakin de birisidir tüm bunları yaparken. Sadece işleri konuşur. Mesela resmin altına yazdığı bir şiir vardır. Orada der ki, çok sessiz yaşadığı anlamında, önümde gezinen gölgeme bir gün toprak çekilince, yani ben ölünce, günler şu heyulayı erget silecektir. Günler bu karaltıları, izleri, gölgeleri erget silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadığım kim beni nereden bilecektir diyor. Yani sessiz yaşadı ama Akif sessizlerin bir çığlığıydı. Gerçekten bir var olma iradesinin timsaliydi. Zulüm karşısında bir duruşun şairiydi. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem diye başlayan çok güzel de bir şiiri var. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta döverim. Dövemezsin ki diyor, sonra kendine geliyor. Çünkü İslam terbiyesi de terbiyelenmiş birisi, ahlaklanmış birisi. Sonra diyor, hiç olmazsa diyor yanımdan kovarım. Yani elimden bir şey gelmiyorsa yanımdan kovarım en azından diyor. Böyle bir terbiyeyle ahlaklanmış birisi Akif. O yüzden Akif bahsi gerçekten çok geniş. Safahat'ı baştan sona okumak lazım. Akif'in özellikle milli mücadele yıllarında Balıkesir Zanospaşa Camii'ndeki vaazlarını, işte Kastamonu Nasrullah Paşa Camii'nde verdiği vaazlarını dinlemek, okumak lazım. Tabii bunların bir kısmı kısaltılarak basılıp o dönemde düşmana karşı halkı direnişe çağırmak üzere çoğaltılıp askere de dağıtılmıştır. Akif'e Atatürk'ün yazmış olduğu teşekkür mektubu vardır. Yani bunların hepsini ciddiye almak lazım. Yani Akif'ten mesela bir Kur'an meali talep edilmiştir. Tabi Akif daha sonra bir takım endişelerden dolayı, çünkü süreçte dinde kendisinin onaylamadığı bir takım şeylerin olacağı endişesiyle bu meali Mısır'da bırakmıştır. Hasta olup Türkiye'ye döndüğünde 1936 senesinde bıraktığı kişiye de tembihlemiştir. Eğer ben dönmezsem bu mealimi yakarsınız demiştir. Nitekim 1961 senesinde kendisine emanet ettiği kişi de Akif'in vasiyetini yerine getirerek meali yok etmiştir. Eş zamanlı olarak Akif'e bu görev verilirken Elmalı Hamdi Yazır'a da Kur'an tefsiri hazırlatma görevi verilmiştir. Şu anda hali hazırda
Evet.
piyasadaki Kur'an-ı Kerim tefsiri olan, ünlü Kur'an-ı Kerim tefsiri olan Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri de o dönemden kalmadır. Aslında eş zamanlı bir görev Akif'le verilen.
İstiklal Marşı bestelendi. Bestelenmesinin de farklı çeşitleri yapıldı. Akif buna sıcak baktı mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili de tabii değişik görüşler var. Şimdi iki tane beste söz konusu. Birinci bestede normalde belli bir süre ilk besteleyen kişinin bestesiyle okunmuş olmasına rağmen bir müddet geçtikten sonra Türkiye'nin batıya yönelmesiyle birlikte bugün günümüzdeki bestesine geçilmiştir. Tabii bu konular biraz tartışmaya mahal vermiştir. Ama şöyle söyleyelim. Günümüzde de bir takım keyfi söylemler vardır bu bestelerin değiştirilmesiyle ilgili. İşte bizim kültürümüze uygun olmayışıyla ilgili. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Milletin zihninde yer etmiş bir besteden söz ediyoruz. Bu bestenin de durup durup değiştirilmesi, hafızanın değiştirilmesi anlamına geliyor. Çünkü eserler besteleriyle birlikte anılırlar. Özellikle milli marşlar için bunu konuşuyorum. Yani ben değiştirilmesinin sürekli gündemde tutulması gibi şeylere çok sıcak bakmıyorum. Yarışma Seçici Kurulu tarafından Osman Zeki Bey'in eseri 5. sırada seçilmiştir normalde. Ali Rıfat Bey'in de Alaturka Bir Musiki bestesi var. O 1. seçiliyor. 1930 yılında Maarif Bakanlığı'nın resmi kurumlara gönderdiği bir genelge ile uygulamada değişiklik yapılmış. 30'a kadar, 1921 ile 30'a kadar şey okutuluyor. Bir önceki beste, Alaturka beste, 1. seçilen beste, Ali Rıfat Bey'in bestesi. Fakat 1930 yılında Maarif Bakanlığı'nın gönderdiği bir genelge ile Osman Zeki Bey'in Batı tarzı bestesine geçiliyor. Günümüze kadar da bu beste devam ediyor. Tabii Osman Zeki Üngör önemli birisi. Osmanlı Sarayı'ndaki ilk Türk kemancısı olarak yetiştirilmiş bir müzisyen. Birçok klasik Batı müziği bestesinin keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk kemancıdır. Bunları da söylemek lazım. Yani İstiklal Marşı'nı besteleyen kişi de sıradan bir bestekar
alelade
kesinlikle
biri değil,
değil yani. Bunun da altını çizmek lazım. Tabii bu şey tartışılabilir. Musiki Alatürk'a mı olmalıdır, Alafranga mı olmalıdır? Bunlar tartışılabilir. Ama hali hazırda yürürlükte olan bir uygulama var. Biz buna uymakla mükellefiz. Ben haz ediyorum, zevk alıyorum. Önemli olan o ruhu hissetmektir. Bu ses, bu tını da bize o ruhu hissettirebiliyorsa, ki hissettiriyor, önemli olan anlam üzerinden gitmektir. O anlamı içimizde taşıyorsak, ruhumuzda hissediyorsak beste ikinci planda kalır diye düşünüyorum. Ben onu ruhumun derinliklerinde gerçekten hissediyorum. Birçok kişinin de hissettiği kanaatindeyim açıkçası.
Bu kesinlikle konu, öyle.
Evet, biraz.
Hocam yani zaten normalde o ilk nameyi duyduğunuz anda tüyleriniz ürperiyor, gözleriniz doluyor. Çok farklı bir duygusu var.
Evet, kesinlikle.
Peki o dönem halk İstiklal Marşı'nı duyduğunda neler söyledi, nasıl tepki verdi, halk tarafından nasıl kabul gördü ve ileri gelenler o dönemde neler söyledi İstiklal Marşı için?
İstiklal Marşı kabul edildiğinde özellikle meclis tarafından ciddi manada zaten davetli bir şair tarafından yazdırıldığı için Akif de herkesin üzerinde mutabık olduğu, yani İttifak ettiği bir şair, yani herkes tarafından sevilen, özellikle inancı noktasında, samimiyeti noktasında kimsenin zerre kadar şüphesi olmadığı bir şair. Dolayısıyla Akif gibi bir şahsiyetin yazdığı böyle bir metin ister istemez hem mecliste hem vekiller üzerinde hem halk üzerinde ciddi manada bir tesir uyandırıyor. Ve tekrar ediyorum, dönemin psikolojisini, ruh halini gözetmek lazım. Uzun süren bir savaş sürecinden çıkılmış, ağır anlaşmalar imzalanmış, Serv gibi mesela, Kurtuluş Savaşı gibi bir var olma mücadelesi içerisinden çıkılmış, böyle bir süreci denk gelen bir metin. O yüzden böyle bir metne zaten halk teşne, yani dönemin ileri gelenleri de teşne. Yani özellikle ayakta alkışlanması burada kayda değer bence, ki bunların, yani Hamdullah Sufi Tanrıverf kendisi de şair.
Evet.
Yani bir şairin diğer bir şairi ayakta alkışlaması falan, bunlar çok görüldük şeyler değildir yani. Ama Akif söz konusu olduğunda herkes sanatında, şairliğinde ittifak ediyorlar. Yani bu yüzden İstiklal Marşı'nın kabulü sonrasında da hem halk nezdinde, hem sanatçılar nezdinde, hem de siyasetçiler nezdinde, dönemin nazırları, vekilleri nezdinde çok olumlu bir hava esiyor, öyle söyleyelim.
Peki İstiklal Marşı kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy hangi duygular içinde bu kabulden sonra neler söyledi?
Evet, Mehmet Akif tabii bunu bir görev olarak düşünmüyor hiçbir zaman. İstiklal Marşı onun için bir görev değil. Bilakis ruhundan damlayanlardır. Akif'in iç sesidir. Aczimin giryesi dediği şey aslında budur Akif'in. Akif İstiklal Marşı'nda aczinin giryesini dile getirmiştir. Ve bir millete bir ruh aşılamaya çalışmıştır. Dolayısıyla o psikolojiyle yazılmış bir şeydir. Olağan bir dönemde böyle bir yaratıcılık beklemek mümkün değildir. Dönem olağan olmadığı için Akif de böyle bir marşı bir daha isteseniz yazamam diyor. Yani Safahat'a bu şiirin alınmaması, ki Safahat günümüzde tüm şiirlerin toplandığı eser ama aynı zamanda Safahat isimli eserinin birinci bölümünün adı. O Safahat isimli eserini almamasının sebebi de budur. Yani bu artık milletin malıdır der. Çünkü milletten, meclisten genel bir kabul görmüştür ve İstiklal Marşı noktasında yani bunu milletime armağan ettim. Dolayısıyla bundan sonra yani kendisini de sorumlu görmüyor İstiklal Marşı noktasında. Söyledikten sonra bir vahiy gibi düşünüyor açıkçası. Yani Allah'ın kendisine ilettiği bir söz, ilham, bir meleke, yaratıcı bir ruh olarak düşünüyor. Zaten Akif'in şiir anlayışı da o. Doğrudan doğruya, Kur'an'dan olup ilhamı asrın idrakine söyletmek gerekir İslam'ı diyor mesela. Bizim amacımız İslam'ı asrın anlayışına giydirmektir diyor. Ve bunun ilhamı da Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Akif'in Safahat'ı, İstiklal Marşı, tüm eserleri, yaşayışı, hepsi inanın Kur'an'ın bir yansımasıdır. Akif sıradan bir şair olarak değerlendirilemez. Kur'ani bir şairdir Akif. Dolayısıyla Tabi sadece şair olarak değil, yaşantısıyla da Kur'ani birisidir. Mesela Akif'i sevmeyenler dahi Akif'le ilgili hiç olumsuz söz söylemezler. Çünkü yoktur. Mesela Tevfik Fikret'le bir tartışmaya girişiyorlar. Çok sataşan oluyor da Tevfik Fikret'e. Sadece Akif'e içeriliyor. Soruyorlar niye içerilin? Ya Akif gibi birisinin söylediği şeyi ben ciddiye alırım diyor eleştiriyi. Akif'in söyledikleri bana dokundu diyor. Niye? Diğerlerini ciddiye almıyor. Ama Akif gibi herkesin takdir ettiği, üzerinde mutabık olduğu, olumlu davranışlarında, hayat felsefesinde mutabık olduğu gerçek bir müminin, gerçek bir millet mistiğinin söylediği sözler ister istemez Fikret gibi bir şahsiyeti bile ne yapıyor? Etkiliyor. Ki Fikret normalde bakacak olursanız Akif'le zıt bir kutuptadır. Yani yaşam tarzı olarak, dünyayı yorumlayış olarak zıt bir kutuptadır. Ama Fikret bile Akif'i takdir ediyor aslında. Ciddiye alması bunun önemli göstergesidir.
Dini ve milli bir metin dedik ama bunun dışında hangi temalarla yazdı Akif? İstiklal Marşı'nı.
Evet. Şimdi Akif'te bir takım temalar var. Tabii bunu safahatın tamamı üzerinden okumak lazım. Bunu biz tabii biraz çizelge haline getirdik. Akif'in İstiklal Marşı İslami çizgiye uygun bir metindir. İslam terbiyesiyle yazılmış bir metindir. Yine aidiyet duygusu en yüksekte olan bir metindir. Hürriyeti, bağımsızlığı öncülleyen bir metindir. Bireyin karakterini, vatan savunmasını vurgulayan bir metindir. İnsanlara sürekli çalışmayı, gayreti, düşmana karşı savunmayı, mücadeleyi salık veren bir metindir. Yine tabii korkmamayı özellikle. Çünkü insanlar gerçekten bir bozgun psikolojisine, çaresizlik psikolojisine bürünmüşler. Uzun süren savaşlardan dolayı. İşte bozgunlar yaşanıyor. Balkan savaşları özellikle Kurtuluş Savaşı gibi bir yok olma, var olma meselesi ortada. İnsanlar tabii ülke çaresizlik içerisinde ekonomik olarak çökmüş. Osmanlı Devleti 1918'de fiilen yıkılmış, Mondros gibi ağır bir anlaşma imza atmış. Arkasından Serv gibi bir anlaşma imzalanmış bilmem ne. Bunların hepsi karşısında halk bozgun psikolojisinde, çaresizlik psikolojisinde. Ve Akif diyor ki korkma. Aslında bu korkma sözü Kur'an'a da atıftır. Çünkü Akif'in kültüründe aldığı terbiyede ümitsizliğe düşmek yoktur. Yes diye adlandırır Akif bunu. Yes ümitsizlik. Ümitsizliğe düşmeyin der. Yes haramdır. Ümitli olacağız, direneceğiz, çalışacağız der Akif. Mücadele edeceğiz der. İstiklal temasının haricinde ümit teması mesela İstiklal Marşı üzerinden yine okunabilir. Yine inançlı bir millet olmayı salık verir Akif. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. İnancınız varsa hürriyet sizin hakkınızdır. İnancınız yoksa zaten bunu düşünmenize bile gerek yoktur. Ve Türklerin öteden beri silsileli bir şekilde bağımsızlığına, hiçbir zaman kimsenin boyunduruğuna girmemişliğine atıf vardır. Bize hiç tasmalık yapmış değildir Lale diyor mesela. Hiçbir zaman biz başkasının boyunduruğuna girmedik diyor. Hep hür yaşadık diyor. Gerekirse ölmek pahasına. Bir serden geçtilik vurgusu vardır bu bağlamda da. Yani Akif bir abidevi şahsiyettir. Yani mefkure aşılayan, insanlara itici güç aşılayan, bir karakter aşılayan ki böyle de güzel bir eser var onu da anmış olalım. Orhan Okay Hoca'nın bir karakter heykelinin anatomisi diye Akif anlattığı çok özel bir eser var. Orada Akif'in nasıl çelikten bir irade olduğunun, nasıl bir ok gibi bir karaktere sahip olduğunun, tabii bu okun mayası Türklük ve İslamlıktır, bunun da altını çiziyorum, vurgusu yapılır. Yine Batı karşısında korkmayan, mücadele eden bir Türkistan imajı çizer. Vatana ihaneti kesinlikle reddeder. Herkesin bu konuda iyi niyetli olması gerektiğini ve elinden gelen tüm sorumlulukları yapması gerektiğine vurgu yapar.
Peki hocam, Mehmet Akif Ersoy'un bireysel dünyasına bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Akif'in bilinmeyen yönleri neler?
Akif'in özellikle safahatında, tabi Akif iyi bir mümin dedik ama safahatında en büyük eleştiriyi de yine Müslümanlara yapar. Siz çalışmıyorsunuz der. Siz ümitsizsiniz der. Atalet der. Tembellik. Tembelliğe düşmüşsünüz der. Hiçbir yeniliği takip etmiyorsunuz der. Vatanınızı savunmuyorsunuz der. Dolayısıyla der, siz medeni koşullarda yaşamayı hak etmiyorsunuz der. Halkı direnişe, uyanışa çağırır. Akif yine yenilikçi bir şairdir. Yenilikçi. İslam düşüncesinde içtihatı savunur. Yani sürekli yeniliğe açık olmak. Bir takım sabiteleri koruyarak, özellikle ayetlerle falan sabit olan şeyleri koruyarak diğer değişkenleri ayak uydurmayı salık verir. O zaman at vardı, şimdi araba var mesela. O zaman misvak vardı, şimdi diş fırçası var mesela. Bu tip yeniliklere hep açık birisi Akif. Çünkü çağ değişiyor diyor. Ama İslam tüm yeniliklere açıktır der. Müçtehit bir İslamcıdır yani bu bağlamda da. Yine ezanı, Kur'an'ı, bayrağı sürekli öncülleyen birisi. Gençlere de özellikle safahatında Asım karakteri çerçevesinde bir gençte neler olmalıdır bunları salık veriyor. Bunlardan birkaç tanesini söyleyelim mesela. Yerli değerlere bir genç önem vermelidir der. Değerlere, milli ve manevi değerlere önem vermelidir. Her genç, her Türk genci geçmişiyle gurur duymalıdır der. Geçmişiyle gurur duymak, atalarının zaferleriyle gurur duyması gence güven aşılayacaktır der. Bunları gerçekten önemsiyor. Birey olmayı önemser mesela. Yani kişinin kendini gerçekleştirmesi, birey olmasını çok önemser. Gerekirse kişi milli ve manevi değerleri için canını verebilmelidir der. İşte millet mistikleri dediğimiz, ki Nurettin Topçu'dan aldığım bir kavram, millet mistiği dediğimiz kavram budur. Gerekirse serden geçti olabilmek. Güdülmez Akif. Kimse tarafından eğilmeye, bükülmeye gelmez. Eyvallahsızdır. Böyle birisi Akif. Kanaatkardır. Yetinmeyi bilir. Hiçbir şeye tenezzül etmez. Mütevazı birisidir. Alçak gönüllü birisidir. Gerekirse doğru bildiği, hak bellediği yolda yalnız gitmeyi de yeğler. Kalabalığın olduğu yerde, galeyanın olduğu yerde mantık savuşur der. Bazen yalnızlığı tercih eder. Düşünmeye kendini sevk eder. Ki bu aslında İslam'daki tefekkür zihniyetinin bir terennümüdür, yansımasıdır. Ümit vardır. Yolundan kolay kolay kimse döndüremez. Düşünerek adımını atar ama atınca da geri gerçekten dönmeyen birisi. Yanlış yapana küser, öteler.
Haksızlığa da gelemiyor.
Tabii haksızlığa da asla gelemez. Vefalıdır, saygılıdır. Temizliğe çok önem verir. Hem çevre hem bireysel temizliğine çok önem verir. Fedakardır, özgecildir yani. Gerekirse sevdiği birisi için, kutsal değerler için kendinden fedakarlıklar, özveriler yapabilir. İnce ruhlu birisidir. Zaten ince ruhlu olmasa böyle şiirleri yazma ihtimali
yok.
Yoktur. Gerçekten olmaz yani. Sabırlıdır. Çok önemli bir şey. Sabırlıdır Akif. Yine spor yapar.
Bilinmeyen yönleri.
İyi bir güreşçidir mesela Akif. Yani çoğu kişi bilmez mesela bunu. Ödülleri vardır. Bir de tabii şunu da vurgulamak lazım. Akif okuduğu okulların hemen hemen hepsinde birincilikle mezun olmuştur. Bunun da altını çizmek lazım. Yani aslında baştan sona gerçekten Orhan Okay Hoca'nın o sıfatlandırmasını çok beğeniyorum. Bir karakter heykeli var karşımızda. Yani gençlere, günümüz insanına çok iyi bir rol model var. Ama anlaşılmak, anlatmak ve Akif'i okumak ve okutmak şartıyla. Başka türlü Akif'in anlaşılması mümkün değil.
Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Merak edilen başka bir husus var, bilmeyen dinleyicilerimiz için sormak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy'un mezarı nerede? Kısaca bilgi alabilir miyiz sizden?
Tabii Akif'in mezarı mevzu var bir de ve cenazesi mevzu var. Maalesef Akif milli şair hüviyetine yakışır bir şekilde defnedilmemiştir. Dönemin yönetiminde bir takım zaaflar olmuştur bu konularda. Ama sevenleri, üniversite gençliği çok kısa bir süre içerisinde toplanarak çok büyük bir kalabalık oluşturmuştur. Resmi olarak bir çağrı yapılmamış olmasına rağmen. Bugün de Akif nur içinde yatsın. İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde çok sevdiği dostu, arkadaşları, Babanzade Ahmet, Naim, işte Eşref Edip ve benzeri kişilerle aynı mezarlıkta, ki bunlar içerisinde Babanzade Ahmet Naim'in kabri hemen yanı başındadır zaten. Birlikte huzur içerisinde yatmaktadırlar. Tabii gönlümüzde de daima onlar diridirler.
Yaşayacaktır, aynen evet. Öyle. Ağzınıza sağlık hocam. Son olarak Akif üzerine çalışmalar yaptığınızı, araştırmalar yaptığınızı biliyorum. Siz Mehmet Akif'le ilgili neler söylemek istersiniz?
Akif'i anlamak, zannımca, görkemli mazimizi, Türk milletinin medeni, ahlaki ve dini seciyelerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Atatürk'ün ifadesiyle, Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Kendine güveni tam oluşmuş ve bir karakter heykeli haline gelmiş, rotası belli bir nesil, vatanımızın ve geleceğimizin teminatıdır. Tabii Akif'in ölümünden sonra tarih düşenleri falan olmuş. Bunlardan birisi benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Onu da burada okumadan geçemeyeceğim. Tahirül Mevlevi'nin bir benti. Dense layık peygamberi şuara, Asuman'dan alırdı çünkü peyam. Geldi bir mümin, eyledi tervih. Gitti efsuz, şair-i İslam. Bu ne demek? Ona şairlerin peygamberi, yani en iyisi, en güzeli dense layıktır. Çünkü esinini, yani ilhamını gökyüzünden, yani Allah'tan alırdı. Bir mümin geldi ve göç eyledi. İslam şairinin gitmesiyle ahenk, büyü bozuldu. Yani Akif bu derece gerçekten İslam şairi, gerçek bir mümin olarak anılmış ve Tahirül Mevlevi onun gidişiyle, bu dünyadan göç eylemesiyle birlikte, uçmağa varmasıyla birlikte büyünün bozulduğunu dile getiriyor ki ancak bu kadar duygusal bir şekilde izah edilebilir diye düşünüyorum. Akif tanımlanabilir. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle İstiklal Marşı şairimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sizlere de böyle bir fırsat verdiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için, böyle bir seslenişte bulunabilmeye olanak verdiğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hocam ağzınıza sağlık. Bizler teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini sizlerle paylaştık. Bu vesileyle de aziz şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Bir konu, bir konuk.